Kısa Dalga'dan herkese merhaba, ben Demet Bilge Erkasap. Kısa Dalga'da çarpıcı yazı dizileri devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de Türkiye'de eğitimde dinselleşmeyi detaylı olarak anlatan Sinan Tartanoğlu imzalı yazı dizisiydi. Türkiye uzun süredir eğitimde dinselleşmeyi tartışıyor. Diyanet İşleri eğitimin asli unsuru haline gelmiş durumda. Gerek protokollerle gerek ÇEDES gibi uygulamalarla. Şimdi konuğumuz Sinan Tartanoğlu'na haberinin detaylarını soracağız. Kendisinden dinleyeceğiz.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Sinan merhaba, hoş geldin.
Hoş buldum.
Eğitimde dinselleşme Türkiye'de şimdi son zamanlarda çok tartışıyoruz. Özellikle ÇEDES projesiyle ve Diyanet'in protokolleriyle. Senin yazı dizinden de detaylı okuduk. Ve eğitimde dinselleşmenin tarihçesini bir de senden dinleyebilir miyiz? Ne zaman başladı? Nasıl bir yol alındı? İşaret fişeği neydi bunun?
Ya şöyle aslında eğitimde dinselleşme deyince benim aklıma bu İmam Hatip projeleri geliyor. Yani İmam Hatipleşme ile ilgili proje. Bunun için de şöyle bir örnek verebiliriz. Yani işin aslında ne kadar eskiye de gidebildiğini gösteren gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun katledilmesi 24 Ocak 93. 25 Ocak Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'nin 25 Ocak sayısında arka sayfada bir eğitim haberi var. Eğitim haberinin başlığı: okullar imam hatipleşiyor. Yani 93'ten 2024'e geldik, biz hala bugün haberleri okullar imam hatipleşiyor başlığını atabiliriz. Hatta şöyle diyebiliriz: okullar imam hatipleşti. İmam hatip ekolü artık bir okul haline geldi diyebiliriz. Tabii ki daha öncesine de gidiyor. Yani 12 Eylül'ü de buna koyabiliriz. Seçmeli din derslerinin başlamasını da bunu koyabiliriz. Çok çok öteye gidiyor ama esas başlaması ve bizim yakıcı problemi yaşadığımız yaygınlaşması, bunun bir devlet politikası haline gelmesini AKP iktidarıyla başlatabiliriz. Hüseyin Çelik'in Milli Eğitim Bakanlığı dönemiyle başlatabiliriz. Bugünlerde yeni müfredatı tartışıyoruz. O zaman da Hüseyin Çelik yeni bir müfredatla ortaya çıkmıştı ve çok tartışılmıştı. Hatta kendisini sonraki Milli Eğitim Bakanı'na görevi devrederken, Nimet Çubukçu'ya görevi devrederken şöyle de bir aslında gaf yapmıştı. Milli Eğitim otomatik pilota devredildi. Artık burada sıkıntı yok. Bakanlar ne kadar değişse de problem olmaz. Evet, işte o otomatik pilot o uçağı uçurmaya devam ediyor. Hüseyin Çelik'le birlikte o uçak kalkışa geçmişti. Şimdi uçmaya devam ediyor ve hep aynı yöne doğru gidiyor. Milli Eğitim'in bütün düşündüğü, ya aslında yani %99 düşündüğü planı, projesi, stratejisi din eğitimiyle ilgili. %1 diğerleri. Yani özel eğitim de orada, engelli çocuklarla ilgili eğitim de orada, müzik eğitimi de orada. Bunlar yok diyemeyiz. Hiçbir zaman diyemeyiz. Ama o dinsel bakış, küler olmayan bakış açısı öğretmende de var, okul yöneticisinde de var, bürokratında da var, bakanında da var. Bakanlar ne kadar değişse de otomatik pilot devam ediyor. 93 örneğini o yüzden verdim. Aynı başlığı biz hala atabiliriz.
Peki şimdi ÇEDES'i söylemiştim. Çünkü aslında bu çocukların fotoğrafları çıktı. İşte temsili mezar başında ağıt yakılması ya da işte temsili kağıttan kurban kesilmesi. Bunlar tabii ki kamuoyunda bir tepki yarattı, bir yankı uyandırdı. Ve sonra işte dinselleşmeyi bir kez daha tartışmaya başladık. Yani ÇEDES bu işin son noktası mıydı? İşte senin yazı dizinden öğreniyoruz. 300 bin kişiye, öğrenciye ulaşılmış. Ne zaman başladı ÇEDES? O nasıl gidiyor? Ve 300 bin öğrenciye nasıl ulaşıldı?
ÇEDES protokolü, ya aslında şöyle, ÇEDES'in işte çevreme duyarlıyım ve yani değerlerle ilgili bölümü. Aslında milli eğitimdeki dinselleşme, daha doğrusu din adamlarının, Diyanet personelinin ve o çevrenin, tabii ki tarikatların, cemaatlerin, işte onların sivil toplum kuruluşlarının okullara ve öğrencilere müdahalesi. Yani ÇEDES'e okula müdahale diyebiliriz ama öğrencilere, öğrenci yaşındaki çocuklara müdahalesi aslında değerler eğitimiyle başladı. Değerler eğitim bir projeydi. Değerler odası, değerler atölyeleri. Yani şöyle bir şey yaptılar. Öğrenci panoları okul koridorlarında kurulur. Orada işte her zaman ne olur? Bizim hatırladığımız işte 23 Nisan'da bir pano hazırlanır. Belki yerli malı haftasında bir pano hazırlanır. Başka özel günler varsa onlar da hazırlanır. O panolar tamamen değişti. Değerler panosu oluştu. Mesela oraya bir değer olarak sabır değeri konuldu. Sabır değeriyle ilgili güzel sözler yazıldı. Peygamberin sözleri yazılmaya başlandı. Kur'an'dan bölümler konulmaya başlandı. Ama yani 23 Nisan'la ilgili pano yapıldığında böyle bir şey yapılmıyordu. Hani 23 Nisan, hani standart bir pano. Ama değerler panosu birden çok tırnak içinde yaratıcı olmaya başladı. Sonra değerler odaları, değerler atölyeleri yapılmaya başlandı. Okullarda değerler eğitimi lafı aslında gelebilecek tepkileri biraz da tepkilere karşı set olmak için konuldu. Yani biz dini bir şey anlatırken, din referanslı bir şey de atıyorum Türkçe dersinde anlatırken niye diyebilecek bir öğrenci velisine veya başka bir öğretmene karşı denecekti ki hani biz değerler eğitimi diye proje var Milli Eğitim Bakanlığı'nın, sonuçta hani sabır değerini de anlatıyoruz, alçak gönüllülük değerini de anlatıyoruz ama bu arada bunları da anlatıyoruz. Hani bu da olacak sonuçta toplumun bir gerçeği. Bu formülü, bu savunmayı, bu seti çekebilmek için aslında değerler adı konuldu. ÇEDES bence bunun son parçası. Ve hani tekrar söylüyorum, değerler eğitimiyle beraber aslında çocuklarla temas başladı ama ÇEDES'le beraber artık bizim yazı dizisi için konuştuğumuz eğitim uzmanları da aynı şeyi söylüyor. Artık bir devlet politikası haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı politikası değil. Diyanet İşleri Başkanlığı politikası değil. Doğrudan doğruya bir devlet politikası haline geldi. Bu dini eğitim de değil aslında. Bu bir din kültür ahlak bilgisi dersi değil. Veya ilahiyat dersi de değil. Orada aslında çocuklara bir bakış açısı verilmeye çalışılıyor. Bu arada biz birkaç tane sızan, çekilen video dışında değerler eğitimi veya ÇEDES kapsamında bu çocuklara ne anlatılıyor, ne yapılıyor bilmiyoruz. Çünkü bunun bir müfredatı, bunun bir yıllık programı. Kimin gelip anlatacağı, ne anlatacağına dair hiçbir şey yok. Zaten problem de oradan başlıyor. Yani şimdi yeni müfredat açıklandı. Orada din kültür ahlak bilgisi dersinin de öğretim programı müfredatı var. Onu biliyoruz. Onun belli standartları var. Mutlaka içinde başka şeyler olacaktır. Sıkıntılı bölümler de olacaktır. Ama biz ÇEDES kapsamında öğrencilere ne anlatılıyor hiç bilmiyoruz. Kim anlatıyor onu da bilmiyoruz. İşin kötüsü mesela okul yöneticileri de bilmiyor bunu. Yani bize
Olana
eğitim...
kadar bilmiyor yani
Evet,
gerçekleşene kadar.
tabii. Yani geliyor, sendikacılar anlatıyor. Geliyor birileri, tırnak içinde birileri geliyor. Biz işte ÇEDES kapsamında bir konferans vermek istiyoruz diyor okul yöneticisine. Tabii diyor, okul yöneticisine de diyeceği bir şey yok. Çünkü kapı gibi orada protokol var. Üç tane bakanlık imzalanmış, bilmem kaç madde. Hiç denebilecek hiçbir şey yok. Okul yöneticisi diyor, tabii buyurun ne yapacaksınız, ne konferansı? Matematik ve din diyor mesela. Matematik ve din başlığında ben konferans vereceğim öğrencilere. Öğrencilerin katılması zorunlu mu olacak? Ya değil ama. Zorunlu değil tabii ama. Yani öğretmenler de dersten sonra yönlendirirse falan filan. Sonra hemen bir zaten her okulun hem öğretmenler hem öğrenci velileri açısından WhatsApp grupları var. Okul yöneticilerinin WhatsApp grupları var. Orada yayılıyor ve matematik ve din konferansını bir anda İşte velisiyle, öğrencisiyle, yakınıyla, dostuyla, oradaki din adamlarıyla 1.000 kişi gelmiş oluyor. Dolayısıyla buradaki 300 bin rakamı bir yıl için düşündüğümüzde çok ama aslında o kadar da çok değil. Yani ilkokul çağında her sene 5 milyon öğrenci yetişiyor bu ülkede. Her kademede 5 milyon, ortaokulda da lisede de 3 aşağı 5 yukarı 5'er milyon öğrenci yetişiyor. 300 bin rakamı o yüzden çok değil. Ama hani başta çok küçük başlıyor bu ÇEDES projesi. Yani Kasım 2021'de imzalanıyor. Aslında bu ilk protokol ondan da önce 22 ilde başlıyor. Ve 2022 yılında ulaştığı öğrenci sayısı ki biz yine bunu Diyanet'in raporlarından görüyoruz 4.000. Şimdi 2022'de 4.000 iken 2023'te 300 bine çıkınca tabii ki büyük bir rakam oluyor. Ama örneklemin hedef kitlenin büyüklüğü düşündüğünde 300 bin büyük bir rakam değil. Bir de ikinci bir noktada bunu kim sayıyor? Yani bunun rakamları neye göre tutuluyor? Bu rakamlar da çok afaki rakamlar. 300 bin kişiye ulaştık. Yani 300 bin 25 değil mi? Neye göre tuttun sen bunu? Yani öyle bir şey değil ki. Ama bir hedef var ortada. Bütün sınıflara, bütün okullara girilebilir. Bütün sınıflardan, bütün okullardan işte camilere götürülebilir. Ve bunun önünde hiç engel yok. Kimin götüreceğine dair bilinçli bir muğlaklık var orada.
Peki uzmanlarla da eğitimcilerle de konuştun. Bu şey özellikle ÇEDES'in hadi değerler eğitimde başlangıç olarak kabul edersek daha sonra ÇEDES'te devam eden süreçte çocuk odaklı bakarsak nasıl bir etkisi olduğunu anlatıyorlar çocuklar üzerinde?
Yani birinci soru şu. Bu adımlara kimse direnemiyor. Öğrenci velisi direnemiyor. Yani şöyle sendikaların desteğiyle öğretmenler birazcık direnebiliyorlar. Bilinçlenip direnebiliyorlar. Veya sendikalar velilere şunu yaptırabiliyorlar. Arkadaş, senin çocuğunu okul saatinde, ders saatinde okuldan çıkarıp kimse camiye götüremez. Camiye değil, başka bir yere de götüremez. Yani Ankara'daysanız Anıtkabir'e de götüremez. Bunun için velinin yazılı bu geziye onay verdiğine, bütün o ayrıntılarıyla onay verdiğine dair yazılı bir onayı gerekiyor. İmzası gerekiyor. Eğitimciler başta, yani eğitim sendikaları buradan başlatıyorlar. Sakın ha sakın izin vermeyin. Ama az önce bahsettiğimiz o muğlaklık burada da devreye giriyor. Şimdi okula gelip matematik ve din başlıklı bir konferans verebilen bir motivasyon, Türk Dili ve Edebiyatı dersinde ÇEDES kapsamında bir şeyler anlatabiliyor. Veya din kültürü dersinde de yine ÇEDES kapsamında, illa hep dini olmak değil, az önce hani sabır değeri dedim. Orada sabır değeri de anlatılıyor ama başka başka şeyler de anlatılıyor. Ve işte hani bizim yazı dizimizde de var. Bir öğrenci ailesine gidiyor, diyor ki işte ben namaz kılmazsam dizlerim mi yanacak, ellerim mi yanacak? Şimdi burada eğitimcilerin kendi eğitimlerinde de sendikaların kendi üyelerine verdiği eğitimlerde de velilere anlattıklarında da şu var. Bir, dilekçe vermeyeceksiniz, yani onay vermeyeceksiniz ama bilemediğin şeyler olabilir. Orada artık temel çocuklara yaklaşımdaki temel kural devreye giriyor. Bugün ne yaptınız okulda? Bugün hangi derste neleri işlediniz? Kim geldi? Ne anlattı size diye her gün artık bir otomatik kontrol mekanizması olarak çocuklarınızla konuşun, sohbet edin diye veliler bilinçlendirilmeye çalışılıyor. Yani bu sadece ÇEDES kapsamında değil, her şeyle ilgili olabilir. Hani okulda kimlerle temas etti, okuldan eve geçerken kimlerle temas etti. Bu zaten temel bir kural. Ama artık yani 3 bakanlığın imzaladığı koca bir protokolle ilgili velilerin böyle bu şekilde bilinçlendirilmeye çalışılıyor olması bile bu projenin getirdiği sıkıntının boyutlarını gösteriyor aslında. Veya öğretmenler buna itiraz ediyorlar. Bursa'da sanıyorum vardı ama tam soruşturmaya dönüşmediği için haber haline gelmedi. ÇEDES projesine karşı çıktı, itiraz etti, bir yerlerde konuştu diye bazı öğretmenlere soruşturmalar açıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okul okul geziyor ve aslında okullardaki gündem de o olduğu için bu projeden bahsediyor ve ÇEDES'in itibarının düşürülmemesi gerektiğini anlatıyor okul yöneticilerine ve öğretmenlere. Çok itiraz olunca bir takım WhatsApp gruplarında şu da paylaşılmış. Okul dışına çıkartmayın öğrencileri. Ne yapıyorsanız okulda anlatın. Çünkü o hem itirazı çok mümkün, yasal noktaya çekilmesi çok mümkün bir şey ve hemen velinin duyabileceği bir şey. Ama okulda dersin içinde işte çocuk geliyor, ben namaz kılmazsam bu mu olacak diyor. O soruyu sorduktan sonra bir kere öğrenci, çocuk sonrası nasıl toparlanacak? Bunun hesabını kim verecek? Veli o çocuğa o sorunun cevabını verebilecek donanımda mı bir kere? Hani o mevzuya itiraz ediyor olsa bile 8 yaşında 9 yaşındaki çocuğa o konuyla ilgili nasıl yaklaşacağını biliyor mu o veliler? Hayır, bilmiyor. Bu işlerin uzmanları var. Okullarda rehberlik öğretmenleri var. Yani sabır değerini, ÇEDES kapsamındaki bilmem ne değerini neden başka birisi anlatıyor? Sadece din görevlisi değil. Niye öğretmen dışında birisi anlatıyor? Rehberlik hocaları var. Pek çok okulda yetişmeyen, yani pek çok okulda rehberlik hocası yok, yetişmiyor. Bazılarında bir tane rehberlik hocası var. Yine o kadar öğrenciye yetişmiyor. Sen bir de geliyorsun onların yanına Diyanet personeli diye gelecek matematik ve din konusunda konferans verecek diyor. Onun önünü açıyorsun. Tabii ki bu okullarda çok büyük tepkilere yol açıyor ama yani tabii ki çok büyük tepkiler derken daha büyük şehirlerdeki tepkilerden bahsediyorum. Anadolu'da bu işin boyutlarının nereye vardığını ölçebilen de yok. Aslında merak eden de yok. İtiraz eden de çokça fazla yok.
Peki zorunlu din dersi de çok tartışıldı Türkiye'de ve hala devam eden bir uygulama. Şu an son durumda zorunlu din dersi yine bu uzmanlarla, eğitimcilerle konuştuğunda bir de bu şu anki dinselleşmenin geldiği bu noktaya baktığında nasıl bir tablo var orada?
Ya orada da şöyle bir şey var. Zorunlu din dersinin yarattığı problemle seçmeli din dersinin yarattığı problem aslında birleşti. Şimdi zorunlu din dersinde benim çocuğumun bu dersi almasını istemiyorum diye veliler dilekçeyle başvurabiliyor. Fakat bu artık bir süre sonra bir fişlemeye dönüşüyor. Aynı şekilde ÇEDES'e itiraz edebilen velilerden etmek isteyen velilerden Karaman'daydı sanırım. Dilekçe istiyor okul yöneticisi. Bu projeye, bu geziye çocuğumun katılmasını istemiyorum diye dilekçe ver. Aslında onayın dilekçesinin verilmesi gerekirken istemiyorum diye dilekçe ver. Oraya da Müslüman değilim diye ekle istersen diye okul yöneticisinin veliye bir baskısı, bir tehdidi var. Zorunlu din dersinde de aynı şey var. Yani dördüncü sınıftan başlıyor aslında zorunlu din dersi. Ama o formel olan zorunlu din dersi dördüncü sınıftan itibaren başlıyor. Seçmeli din dersleri de öyle. Ama bu değerler eğitimiyle, az önce bahsettiğimiz panolarla, değerler atölyeleriyle, değerler koçlarıyla, işte lise çağındaki gençlik koordinatörlerinin okullara girmesiyle, öğrencilere ödevlerine yardım etmesiyle bunun sınırı yok. Birinci sınıftan da başlar, anaokulundan da başlar. Çünkü kontrolü yok. Bunu bir sınırlayan yok. Seçmeli din dersi için de aynı şey. Evet, her zaman söyleniyor. O proje aslında beklentiyi karşılamadı. Hükümetin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın beklentisini karşılamadı. Çünkü çokça fazla seçilmedi. Seçmeliydi ama seçilmedi. Yani o kadar büyük rakamlara ulaşmadı. Ama yine de seçen seçmeyen, seçmek istemeyen fişlemesi, ayrışması, ayrıştırması yine okullarda devam ediyor. Ve hatta şöyle bir şey var. 2014 Aralık'ta toplanan Milli Eğitim Şurası'nda din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin müfredatın doğrudan doğruya dersin değerler falan değil. İlkokul 1. 2. 3. sınıf ders programına da eklenmesi önerildi. Ama o zaman kıyamet koptu. Ve geri adım atıldı. Belki de diyorum, bunun tabii ki bir kanıtı yok. O din kültürü, ahlak bilgisi dersi bir şekilde ilkokul birden başlatılsaydı, bu proje tutsaydı, itiraz gelmeseydi, şimdi biz ÇEDES diye bir şey konuşmuyorduk. Başka şeyler konuşuyorduk. O müfredatın içinde neler olduğunu konuşuyorduk. Ve hani eğitimdeki dinselleşmenin bir rakamsal karşılığı olarak bize eğitim uzmanlarının bu yazı dizisi için söylediği müfredatta şu anda toplam 33 tane 33 saat din dersi var. Seçse de seçmese de hep en minimumda hepsini aldığında 30 haftada 33 saat diyorlar ki bu kadar. Yani 12 yıllık kesintisiz eğitimin olduğu ne Avrupa'da hatta İran'da bile bu kadar fazla din dersi, dinselleşmiş akademik ders Türkiye kadar hiçbir ülkede yok diyorlar. Yani böylesi bir yani saldırı demeyeyim de böylesi bir yapının karşısında çokça fazla direnmek mümkün değil. Çünkü dersin içinde anlatıyor az önce söylediğim gibi. Dersin adı değil. Dersin içinde anlattıktan sonra o anlatanın da kim olduğunu bilmedikten ve denetlenmedikten sonra bunun önüne geçebilmek sadece birkaç tane velinin, birkaç tane eğitim sendikasının, bilinçli öğretmenin, okul yöneticisinin elinde kalmış oluyor maalesef. Ama tabii ki umut da var. O umut da o derse doğrudan doğruya öğrencinin itiraz etmesi.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Sinan, yazı dizinde gençlerle ilgili bölüm de var. İşte kamplarda, hatta kahvehane eğitimlerinde 8 milyon gence ulaştı işte Diyanet'in programları. Bununla ilgili de biraz detayları anlatabilir misin?
Şöyle, gençlerle bu ülkede bürokratik olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ilgili. Tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı da ilgili, lise çağıyla düşündüğümüzde YÖK de ilgili, üniversite
evet.
çağıyla. Ama bunun dışında ilgili olan tek kurum Diyanet. Diyanet'in gençlik çalışmaları yönergesi var. Artık mevzuat haline gelmiş durumda. Ve her bir çalışmayı mutlaka gençlerle ve çocuklarla ilişkilendirebiliyorlar. Mesela Diyanet'in Cuma gecesi ailece camideyiz diye bir etkinliği var. 2023 raporuna göre 568 bin kişiye ulaşılmış. Hane ziyaretleri var. 93 bin kişiye ulaşılmış. Kahvehane sohbetleri var. 108 bin kişiye ulaşılmış. Şehirlerin kalbi camide buluşalım diye bir etkinlik var. 184 bin kişiye ulaşılmış 2023 raporuna göre. Az önce biraz söyledim. Bu şehirlerin kalbi camide buluşalım etkinliği kapsamında Diyanet'in gençlik koordinatörlüklerine bağlı lise veya üniversite öğrencileri bir ilkokul öğrencisiyle ilişkilendiriliyor. Ya Diyanet'in gençlik merkezlerinde ya okullarda ya da Gençlik Spor Bakanlığı'nın gençlik merkezinde bu öğrencilerle bu gençler bir araya getiriliyor ve ödevlerine yardım ediliyor. Ödevlere yardım edildikten sonra namaz da kılınıyor. Proje 184 bin kişiye ulaşmış ve hani belki yeni rakamlar olarak söylenebilir. Diyanet'in 2024-2028 stratejik planında yani yol haritasında da yine kaç kişiye ulaşalımın yol haritaları var, planları var. Mesela manevi danışmanlar diyoruz. Burada adlarını geçirmedik. Din adamları diye, Diyanet personeli diye geçirdik ama ÇEDES projesinde de, değerler eğitiminde de bu manevi danışmanlar, Diyanet'in kadrosundaki manevi danışmanlar öğrencilerle temas ediyor. Sadece öğrencilerle değil, cezaevlerinde de manevi danışmanlar, hastanelerde de manevi danışmanlar görevlendiriliyor. KYK öğrenci yurtlarında da manevi danışmanlar var. 2019-2023 döneminde manevi danışmanlarla 1 milyon 700 bin kişiye ulaşmış Diyanet temas etmiş. Ama 2024-2028 döneminde hedefi 2028'in sonunda 11 milyon 700 bin kişiye ulaşmak. Sadece manevi danışmanlarla. Gençlik çalışmalarıyla az önce yönergesi olduğunu söyledik. Gençlik çalışmalarıyla 7 milyon kişiye ulaşılmış bugüne kadar. Hedef 43 milyon veya 4-6 yaş grubuna yönelik 4-6 yaş Kur'an kursları var. Ona 4-6 yaş yaygın din eğitimi diye geçiyor Diyanet'in belgelerinde, raporlarında. Kur'an kursu 4-6 yaş Kur'an kurslarıyla ulaşılan tekil öğrenci sayısının 3 milyona ulaşması hedefi var 2028'in sonunda. 5 milyon zaten temel bir hedef. 2028'in sonunda 3 milyona ulaşması var. Şu anda zaten 1.3 milyon 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencisi. Dolayısıyla öğrenci, yani çocuk ve genç aslında Diyanet'in temel hedef kitlesi. Ve bunu her zaman hani bir Kur'an kursu veya daha formal bir din eğitimi üzerinden yapmıyorlar. Kahvehane sohbetleri diyor işte. Veya hastanede manevi danışman diyor. Manevi danışman, hani kim nasıl talep ediyor, onlar nasıl görevlendiriliyor, bunu bilmiyoruz. Hatta bu stratejik planda şöyle bir şey var. Doğrudan Diyanet personeli, aslında kadrolu Diyanet personeli manevi danışman olabiliyor. Diyanet stratejik planına koymuş. Biz 2028'in sonuna kadar sözleşmeli personelin de manevi danışman olabilmesinin önünü açmak istiyoruz diyor. Sözleşmeli personeli burada küçümsediğim veya bir yere koyduğum için değil. Ama bir kadrolu devlet memuruna göre İşte eğitim şartları da, o dini formasyonu da daha farklı. Ve sözleşmeli personel de eklendiğinde sayısı daha fazla artacak manevi danışmanların. Dolayısıyla yani büyük bir motivasyon bu, büyük bir proje. Söylediğimiz gibi sadece Diyanet değil, Diyanet burada, Milli Eğitim burada işin bürokratik parçası. Bir devlet politikası haline gelmiş durumda, bütün uzmanların da söylediği. Hatta bir görüşü vardı, okullar şu an kuşatma altında, işgal edilmiş durumda diyordu. Ve buna karşı çıkabilecek mekanizmalar bizim elimizde çokça fazla yok. Bilinçli bir öğrenci, bilinçli bir veli, bilinçli bir öğretmen ve okul yöneticisinin dışında diye bu vurguyu yapıyorlar.
Peki bu Kağıt üzerinde diyelim, protokolleri de inceledin. Bir genel tablo üzerinden konuşup bağlayacak olursak, eğitimde dinselleşmenin yapılan bu adımların resmi gerekçesi, resmi amacı diyelim ne? Ve yine görüştüğün eğitimciler, uzmanlar, veliler tam olarak itirazlarını somut olarak nasıl aktarıyorlar? Ve yani tablonun geri dönüşümü mümkün mü?
Aslında mümkün. Aslında bu projelerin hiçbiri anayasa değil, yasa değil. Protokoller hemen kaldırılabilir. Veya bu protokoller daha akılcı hale gelebilir. Yani ÇEDES'in çok akılcı hale gelebilecek bir yanı yok ama daha uygun hale getirilebilir. Yani Diyanet personeli kahvehane sohbeti yapmayabilir veya gençlerle illa temas kurmayabilir ama daha uygun hale getirilebilir. Burada aykırı olan anayasaya ve yasaya, yani Milli Eğitim Temel Kanunu'na aykırı olması. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda böyle bir şey yok. Yani tabii ki din eğitimi anayasada da var. Din öğretimi daha doğrusu. Anayasada da var, yasada da var, hepsinde var ama bunu bu kadar yaygınlaştır, bunu bu kadar 30 haftada 33 saatte çıkart falan gibi bir şey tabii ki yok. Olması da mümkün değil. Anayasaya aykırı olan kısım laiklik ilkesine aykırı olması. Milli Eğitim Temel Kanunu'na aykırı olan kısım yine orada eğitimin temel amaçları bölümüne aykırı olması. Eğitim bilimine, pedagojiye aykırı olan kısım bu işle yetkilendirilmemiş, bunun eğitimini almamış 10 yaşındaki çocukla nasıl temas kurması gerektiğini bilmeyen birilerinin okula istediği gibi girip çıkabilmesi ve bunun bir protokol adı altında 3 yıllık, 5 yıllık geçerli 3 tane imza ile yapılabiliyor olması. Aykırı olan kısım bu. Doğrudan doğruya itiraz da bu. Yani sabır değerini neden başka birisi anlatıyor az önce söylediğimiz gibi? Sabır değeri müfredatta da olan bir şey zaten. Bunun için illa bir ders, illa bir çerçeve konulmasına gerek yok. Bu işin sorumlusu, bu eğitimi vermenin sorumlusu başta aileler. Ailelerden sonra da zaten öğretmenler. Sen öğretmen yetiştiremiyorsun, atanamayan öğretmen probleminin karşılığını koyamıyorsun ama manevi danışmanları okullara koşturuyorsun. İtiraz bu ve anayasaya aykırı dedik, yasaya, Milli Eğitim Temel Kanunu'na aykırı dedik. Bir de öğretmenler kendilerine bunu hakaret olarak görüyorlar. Yani sadece din eğitimi meselesi değil, oradaki laikliğe karşı iş değil. Yani hani bizim ihtiyaçlarımız karşılanmıyor, bizim müfredatımız çok yoğun, zaten yetiştiremiyoruz dersleri, bizim üzerimizde bir o baskı var, devamsızlıkla da uğraşıyoruz, şununla uğraşıyoruz. Ama biri geliyor, matematik ve din diye konferans veriyor. Öğrencilerin bir saati, 2 saati çalınıyor. Eğer okul saati dışındaysa onun veli muvafakatı için yine öğretmen koşturuyor. Yani din adamlarına yardım eder hale gelmiş durumda okullarda öğretmenler ve itirazları aslında bu. Ama eğitim açısından itirazı tabii ki önce anayasaya, yasaya aykırı olması ve eğitimin temel bilimsel gerekçelerini, kurallarına aykırı olması. Yani matematik ve din diye bir konferans olamaz. Bunun birleşmesi mümkün değil. Tarihte tabii ki böyle şeyler vardır ama bunu anlatmak için bir konferansa gerek.
Sinan, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Gazeteci Sinan Tartanoğlu, Kısa Dalga'da 5 gün boyunca yayınlanan Eğitimde Diyanet İzleri yazı dizisinin detaylarını anlattığı yeni bir araştırma dosyasıyla buluşmak üzere, hoşça kalın.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.